bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Ateşten Gömlek, Halide Edip Adıvar, Özgür Yayın Evi, 6. basım, Mayıs 2001. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Ayben Çelik. 75 yıl boyunca okunmuş, sevilmiş, çok etkilenilmiş bu roman, yalnızca anlatımının ateşi, hummasıyla değil, anlattıklarıyla da bugün yeniden anlam kazanıyor. Biz 75 yıl sonra Ateşten Gömleği yeniden gereksiniyoruz. Doğu ve Batı kültürlerinin sentezine ulaşabilmiş Halide Edip, efsanevi konuşmacısı olduğu Sultanahmet mitinginde hükümetlerin düşman, milletlerin dost olduğunu söylemişti. Geçen onca zaman onun sözünü ne yazık ki doğrulamaya devam ediyor, hükümetleri bir türlü ferdin ezeli hürriyet mücadelesinde fertlere dost kılamıyor. Belki bu yüzden ferdin sırtında hala ateşten gömlekler var. Selim İleri. Sunuş. Halide Edip Adıvar'ın en çok sevilen ve okunan eseri Ateşten Gömlek, ilk olarak 1922 yılının Haziran ayında İkdam Gazetesi'nde yayımlanmaya başlamıştır. Eserin bu ilk yayımı gazetenin ikinci sayfasında günlük tefrikalar halinde 11 Ağustos 1922'ye kadar sürmüş ve ertesi yılda kitap olarak eski harflerle yayımlanmıştır. Zamanın gazetecilik ve matbaacılık teknikleri sebebiyle eserin bu ilk yayımında bazı basım hataları, teknik aksamaları olmuştur. Hatta ikdamdaki yayımında belki de devrin siyasi şartlarından dolayı metnin bazı kısımları eksiktir. Bu iki esas ama bir takım hataları da beraberinde bulunduran yayımı takip eden bugüne kadar yapılmış yeni harfli basımlar, eski harfli baskıların hatalarını sürdürmüşler, hatta bu hata ve eksikliklere yenilerini de eklemişlerdir. Eksik, hatalı ve yanlış yayımlanmış bir kitap okumayı hiçbir okuyucu hak etmez. Üstelik hatalar normal okuyucuya olduğu kadar eser üzerinde yapılacak eleştirel çalışmaları da olumsuz yönde etkiler. Biz bütün eserleri serisinin birinci kitabı olan Mor Salkımlı Evde olduğu gibi metni ilk yayımından başlayarak bu hatalardan kurtarmaya, aynı zamanda da yazarın özgün dilini ve üslubunu korumaya çalıştık. Bu sebeple metni sadeleştirmedik ancak anlaşılması günümüz okuru için zor olan kelimelerin anlamlarını aynı sayfanın hemen altında verdik. Ayrıca metinde geçen bazı şahıs, yer, eser isimleri gibi konularda da kısa açıklamalar koyduk. Böylece Ateşten Gömlek, Özgür Yayınları'ndaki bütün eserleri serisinin ikinci kitabı olarak ilk yayımından 75 yıl sonra tekrar ama yeni bir çalışmayla okuyucusuna kavuşmuş oluyor. Sakarya Ordusu'na. Yakup Kadri Bey'e açık mektup. Yakup Kadri Bey'e: Anadolu'nun yalçın kayalar gibi insanın kafasına, suratına, adeta maddi bir acı ile çarpan hayatına girdiğim zaman onu yadırgamamıştım. Göçmüş bir harabe ile kanlar içinde doğan taze şeyi bu emsalsiz ve ıssız dekor içinde göreceğimi biliyor gibiydim. Bana öyle geldi ki millet de ben de hep bugünü hazırlamak için geçirdiğimiz şeyleri geçirmişiz ve mazinin hep bugünü anlayan bir manası varmış. Yalnız bu duyduğum şeylerin en renksiz gölgelerini bile sanata sokmaya ne arzum ne de kabiliyetim vardı. Dağının, çölünün, ovasının, mustarip insanlarının hepsinin içindeki Anadolu damarlarımda daraban ediyordu. Sanatın teyit eden, küçük parçalara ayıran fırçasının, sazının, kaleminin bu sahneyi verebileceğine kail değildim. Sanat idealimin burada gök ile yer kadar kabiliyetimden yüksek olduğunu gördüm. Küçük sanatımla Anadolu'yu resmetmekten feragat ettim. Belki sanat namına isabet etmiştim. Böyle bir zamanda siz Anadolu'ya geldiniz. Anadolu hayli buhranlı günler geçiriyordu. Anadolu harekatının hilkat günlerindeki ruhların izdihamı, ihtilacı ve ailesi artık geçmiş gibiydi. Havada daha mütekamil ve müşkül bir ihtilal ve harp kokusu vardı. Bununla beraber siz eski günleri sezmiş olacaksınız ki birdenbire bütün bu isimsiz şeyleri bir cümle içinde topladınız ve bana dediniz ki ben Ateşten Gömlek isminde bir Anadolu romanı yazacağım. Ben biraz sizi arkadaşça tazip için ben de bir Ateşten Gömlek yazacağım dedim. Siz yarı ciddi yarı şaka yapmayınız başka roman ismi yok mu dediniz. Ben ondan sonra Anadolu'ya bakarken Anadolu'yu hissederken sadece Ateşten Gömlek diyorum. Sizin bu kadar muvaffakiyetle bulduğunuz ismi almayı düşünemeyecek kadar dürüst bir meslektaşım. Yalnız sizin odam altındaki küçük odaya çekilip de Ateşten Gömlek'i yazdığınız zamanlar bende bir çocuk tecessüsü uyanıyordu. Biliyordum ki bütün eserleriniz gibi bunu da içinize bakarak içinizden yazıyorsunuz. Bütün hayatı kendi kuvvetinizin umkunu kazıyarak çıkarıyorsunuz. Binaenaleyh sizin Ateşten Gömlek'i taşıyanlar benimkiler değildir. Sakarya ve orada hayatı bana roman yazmayı hayalen bile unutturmuş, beni almış götürmüştü. Sakarya arkadaşlarımın basit fakat ilahi meşakkatlerini ben de onlar kadar sade görüyor, Türk gençliğinin bu şaheserini bütün güneş ve gölgesi içinde seyretmek saadetini kâfi addediyordum. Ankara'ya uzun bir izinle döndüğüm günlerde birdenbire eski zamanların roman yazmak hummasına tutuldum. Karşıma birdenbire çıkan Peyamiler, İhsanlar, Ayşeler bir çocuk ısrarıyla hikayelerini Ateşten Gömlek diyorlardı. Bu anıt çocuklara bu ismi kullanmak doğru olamayacağını o kadar söyledim. O kadar başka isimler buldum. Beni dinlemediler. İnsan romanına koyduğu insan timsallerinin elinde esir olduğunu benim kadar siz de bilirsiniz. Biz onların yüzünü, ruhunu, hayatını biraz seçilir çizgilerle hazırlar hazırlamaz insanın elinden çıkıyorlar. İstediklerini söylüyorlar ve yapıyorlar. Bunlara lakırdı anlatamayınca yapılacak şey bu romanı kağıt üzerine koymaktan sarfınaz etmekti. Sanat hayatının en hakim ve heyecanlı bir emri bütün tabiat ve hilkat kendini ifade etmek isteyen kuvvetlerin inkişafından başka bir şey değildi ki. Rodin'in en mükemmel mermer heykelini yaparken duyduğu güzel heyecanı, topraktan bebek yoğuran çocuk da duymuyor mu? Ben de eskiden itaate alıştığım bu kuvvete bir daha mağlup oldum. Çocuk gibi oturdum, iki ay emsalsiz bir heyecan içinde, esrarları tunçtan olan insanları çamurdan yoğurdum. İhtilal ve isyan günlerinden beri koza, kurt, kelebek devirleri tetkik eden mahlukat gibi Sakarya silah arkadaşlarımın Ateşten Gömlek'te birkaç solgun aksini İstanbul, İhtilal ve Ordu günlerinden alıp kağıt üstüne koymaya çalıştım. İstediğim gibi olmadığı için silah arkadaşlarımdan af dilemek isterdim. Bizi onlar ilham ettiler. Daha doğrusu Karadağ muhaberesinden dağın ortasında ismini hiçbir zaman bilemeyeceğim Yağız adlı bir zabitin dumanlar içinde kaybolup meydana çıkışı bana kocaman bir kalp hikayesi tahayyül ettirdi. Eser Sakarya'nındır. Fena olabilir. Fakat benim sanatımın yapabileceği en iyi şeydir. İnsan en çok sevdiklerine ancak en iyi yapabileceği şeyi verebiliyor. Size de bu kadar Anadolu'ya yakışan ve kendi başına bir şaheser olan isim için teşekkür etmek ve sizden af dilemek isterim. Yakup Kadri Bey, ismin kudreti eserden kahve olması benim kabahatim değildir. Benim Ateşten Gömlek'i her zaman söndürüp bir tarafa atmazsa Türk romanları arasında iki tane Ateşten Gömlek olacak. Belki 50 sene sonra bir kütüphane rafında yan yana oturacak olan bu iki kitap Hans Andersen'ın masallarındaki gibi belki dile gelir, birbirlerine geçmiş günleri söylerler. Kim bilir o uzak atide Türk gençliğinin sırtındaki Ateşten Gömlek ne kadar bizimkilerden başka olacaktır. Halide Edip. Cemal İhsan. Hikayemin başladığı ana kadar silik, cansız bir hariciye memur idim. Yazdığım hikaye benden ziyade sevdiğim insanların hayatına aittir. Fakat ben de onların arasında yaşıyorum ve kendi hayatım onların hikayesiyle başlıyor. Onun için kendimi de bazen bu ateş ve kan hikayesine karıştırmaktan korkarak başlıyorum. Daire ve sararmış kağıt kokan hüviyetimi bu sıcak kırmızı kanlarla yıkadım ve artık ona tabi olmam zannediyorum. Muvaffak olur muyum bilmem. Şunu da itiraf ederim ki kalbimin dertlerini, talihsiz başımın sergüzeştlerini anlatmak için yanıyorum. Fakat bu romanda ben yeryüzündekileri alakadar edecek insanlardan bahsedeceğim. Ben daha daimi bir dert ortağı istiyorum. Benim dünya seyahatim artık fazla uzamayacak. Vasıl olacağım yerde kendimden bahsedecek bir ruh bulmak isterdim. Ahirete ve ahirette ruhlar olduğuna inanan basit bir adamım. Elbet mezar hudutlarından ötede mütekabilen dertlerini anlatacak benim gibi saf dil bir varlık vardır. Şimdi Ankara Cebeci Hastanesi'nin küçük bir odasından dışarıya bakıyorum. Uzun, sarı toprak yığınları yükselerek, alçalarak nihayetsiz uzanıyor. Fakat arkasında öyle kızıl bir gök var ki, her şeye cayip bir surette kızıl, galiba onun kanı. Ah, bunu böyle düşünmemek lazım. Doktor ne dedi? Başımdaki kurşun bende hayalat yapıyormuş. Çıkarırız diyorum. Beyaz gömleğinin kollarına ciddi ciddi bakıyor. Bacaklarımı keseli daha kaç ay oldu. Yatağımın alt tarafı gülünç bir surette boş. Kurşun çıkarsa kafamda boşalır diye mi çıkarmıyorlar? Ne bileyim. Belki başımdakileri çıkarıp beni yalnız bırakmamak için kafamdaki kurşuna dokunmuyorlar. Bazen başım çok ağrırsa doktor, bir ay sonra ameliyat yaparım diyor. Şimdi İstanbul'a, ailene yaz diye ısrar ediyor. Ne yazayım? İstanbul'dakileri unutmuş gibiyim. Orada esmer, ince yüzlü, saçları gergin, bir türlü ihtiyar olmayan bir anam var. O da beni bu sergüzeşte atılırken reddetti. Sergüzeş mi dedim? O halde başımdan geçenlerin hepsi doğru. Belki de bazıları değil. Fakat ne zararı var? Belki de bu hikayenin ortasında başım bunalacak. Ben buradan başka bir dünyaya geçeceğim. Onun da zararı yok. Başlamak istiyorum. Başlamak için yanıyorum. Fakat nereden? Yemek yemeden yemiş yemek isteyen çocuklar gibi hep sonunu söylemek istiyorum. Ya başım boşalırsa? Cemal'in geldiği gün, annemin Bulgarlar mütareke yaptılar dediği gün hikayenin ilk satırı teressüm etti. Bu beni neden bu kadar rahatsız etti? Bulgar müterakesi niçin beni bu kadar sızlandırdı? Bilmiyorum. Yalnız annemin alafranga salonunda eşyanın yerini bozacak kadar yerimi değiştirdim. Dolaştım. Annem bundan başka da bir şey söylemek istiyordu. Dinlemedim. Hoş, mütareke sulh istemiyor değilim. Esasen bütün milletlerin kudurmuş gibi boğaz boğaza milyonlarca insanı parçalamalarının manasız buluyordum. Hele bizim harbe girmemiz bütün canımı sıkmıştı. Fakat uzun harp seneleri bende yeni bir his yapmadı. Birkaç defa resmi işler için Almanya'ya gittim geldim. Harp siyasi kağıt yığınlarını çoğalttı. O kadar. Hayli sefalet, açlık filan da oldu. Fakat biz bunu duymadık. Annem İzmirli zengin bir ailenin İstanbul'da büyümüş bir kızıdır. Hala çiftliklerinden para gelir. İhtiyatlarımın hiçbiri harple bozulmadı. Şimdi hikayemden ayrıca annemi düşünüyordum. Yaşlı, alafranga, zeki bir Şişli hanımı. Allah'ım o Şişli büyük ada arasında ne dedikodu ne kukla oyunları olur. Hepsi annemin salonunda başlamasa bile onun salonundan intişar eder. Ne alafranga efendiler ne sürmeli gözlü, sinirli, süslü hanımlar gelir gider. Annem benim Bulgar mütarekesini dinlemediğimi görünce somurtkan sigarasını yaktı. Koltukta dargın ve çatkın yerleşti. Ben çıngırağı çaldım, Katina'ya da bir kahve ısmarladım. Bir yaldızı sigara da ben yaktım. Müziç bir diş ağrısından birdenbire kurtulmuş bir adam sevinci duydum. Ve o zaman Katina kahveyle beraber Cemal'in geldiğini haber verdi. Evet, annem mütareke lakırdısından sonra onu söylemek istiyordu galiba. Neme lazım? Alman imparatoru gelse sigaramın verdiği sükunu bozamaz. Cemal annemin amcasının oğludur. Harbi umumide zabitti. Dünyayı dolaştı. Galiba birçok da yaralandı, durdu. Fakat o yaralı geldiği zaman ben ya Almanya'daydım yahut da alakadar olmadım. Cemal'i asıl kız kardeşinden dolayı hatırımda tutuyordum. Galiba 12 sene oluyor. Annem beni evlendirmek istedi ve o kızı İstanbul'a davet etti. Aman yarabbim, adı Ayşe olan İzmirli bir kız. Çantamı topladım, Avrupa'ya kaçtım. Bereket versin meşrutiyet olmuştu da bu firar kolay oldu. 6 ay sonra babamın akrabalarından Mukbil Bey isminde bir adamla evlendiğini ve İzmir'e döndüğünü haber aldım ve ancak o zaman döndüm. Annem bu kaçtığım servet için beni çok aptal buldu. Fakat o da vilayet alaturkalığından çok müteneffir olduğu için çabuk unuttu. Beni manşonlu, yüksek ökçeli, Şişli küçük hanımlarıyla evlendirmeye uğraştı. Bugünlerde geldi geçti. O zaman 24 yaşındaydım. Şimdi 36'sında orta yaşlı bir adamım. Cemal'in geldiği zaman kız kardeşine herhalde senelerden beri evli ve çok genç olmayan bir kadın diye düşünüyordum. Mukbil Bey Hariciye'yi bırakmış, karısının çiftliğine çekilmişti. Son senelerde ismi üzüm, incir ticareti, vagon, koli ve daha bilmem ne gibi kelimelerle beraber anılıyordu. Cemal annemin elini öptü. Ben en suni tavrımla onu selamlayacaktım. Fakat o katı elleriyle benim pomat kokan yüzüklü elimi öyle bir sıktı ki ister istemez bu vilayetli yeğenin yüzüne gözlerimi açarak bakmaya mecbur oldum. Başım karışıyor. Bugün artık yazamayacağım. 3 Teşrinisani 337. Cemal'in gözleriyle yeni hayatıma başladım. Siyah kirpikli, mavi, açık, emniyet ve nikbinlikle dolu gözleri vardı. Güneşle tunçlaşmış yüzünde ikinci nazarı dikkatle celbeden şey yuvarlak, çocuk tebessümü taşıyan ağzıydı. Bülent ve ince vücudu harp mücadelesinde meşakkatle, kudret ve çeviklikle yoğrulmuş görünüyordu. İnsanı selamlarken kalın ve büyük çizmelerini seri ve askeri bir maharetle şark diye birbirine çarpıyordu. Biraz ağır ve tok bir şiveyle konuşuyordu. Elimi bırakınca kalpağını arkaya itti. Cebinden mendilini çıkardı. Terli bir alın siler gibi itina ile kuru alnını sildi. "Alnında ter yok, niçin siliyorsun?" dedim. Beyaz dişlerini baştan başa açarak sırıttı. Kemali itina ile bir koltuğa oturdu, sigarasını yaktı. Sonra cevap verdi. Gelirken tramvayda bir arkadaşla Bulgar müterakisini uzun uzadıya münakaşa ettik. Terlemiş gibi yorulmuşum. Sonra birdenbire ciddileşti. Gözlerimin içine bakarak bir çocuk saffeti ve itimadıyla sordu. Siz hariciyeden bileceksiniz. Bulgarlar mütareke yaptı. Yani mağlubiyeti kabul etti. Biz ne yapacağız? Ben ne ukalalık söyledim hatırlamıyorum. Yalnız hatırladığım şey Cemal'i sevmiş olmamdır. Ve zannediyorum ki nim uyku, nim rüya gibi gelen eski manasız hayatıma evvela beni o veda ettirdi. Teyze Ayşe ile Mukbil Bey de İstanbul'a gelmek istiyorlar. Fakat küçük Hasan kızamık çıkardı. Henüz seyahat edemiyorlar. Sonra Ayşe'nin oğlunun ne güzel, ne gürbüz bir oğlan olduğunu uzun uzadıya anlattı. Cemal ile dostluğumun tarihçesini çizemiyorum. Bildiğim bir şey varsa hayatımda saf, menfaatsiz kavi bir arkadaş muhabbetini ilk defa olarak ihtirasa yakın bir şiddetle duymuş olmamdır. Her gün beraberdik. Her gün o dörtten sonra hariciyenin kapısından beni alıyor. Meserret Oteli'nin altında kıraathaneye gidiyor. Orada da onun zabit arkadaşlarıyla buluşuyorduk. Hepsi iyi çocuklardı. Fakat birinin ayrıca bir hususiyeti yoktu. Cemal yalnız onlar kadar basit olduğu halde bende çok kuvvetli bir tesir yapmıştı. Bugünlerde İstanbul harp sahnesi gibi olmuştu. Her gün, her gece İngiliz tayyareleri tepemizden bombalar atıp duruyorlardı. Herkeste asabiyet artmıştı. Meserret kıraathanesindeki zabitler hep sulh ve harp münakaşası yapıyorlardı. Harbin için girdiğimize dair birçok uzun bahisler oluyordu. Bir kısmı Enver Paşa'ya kızıyor, bir kısmı Almanları açıktan açığa sövüyor, bir kısmı bizim kendi başımıza bir şey yapamayacağımızı haykırarak söylüyordu. Seyfi isminde ateşli bir yüzbaşı hala harbi kazanacağımızı iddia ediyor, hep Çanakkale'nin ve çölün harikulade kahramanlıklarını anlatıyordu. Bütün bu hararetli münakaşaya rağmen ben de derin bir kesel ve her muharebeyi kazandıktan sonra ordumuzun neden yenildiğini anlamayan gizlice bir hiddet vardı. Benim bu yeni hayata girişimden unutamayacağım bir gün vardı. Cemal Erkan-ı Harbiye Mektebi'ne devam ediyordu. Beni almaya geldiği bir gün, seninle Beyazıt'a kadar yürüyelim, hava açık dedi. O gün somurtkandı. Başımıza gelen felaketi yükletecek yer arıyordu. Nihayet kendi kendine, Cumhuriyet olsak başımıza bir felaket gelemezdi diyordu. Onun cumhuriyetçiliği biraz damdan düşer gibiydi. Fakat o kadar hoş bir tarafıydı ki, senin mektepteki şehzade arkadaşlarınla bu cumhuriyetçiliği bir münakaşa etsen nasıl olur dedim. Bu bile onu pek açmadı. Harbiye Nezareti'nin önüne gelince daha ileri gitmek istemedi. Haydi mercandan inelim Peyami dedi. Yalnız nezaretten çıkan ve bize doğru gelen genç ve şık bir zabiti beklemek için durduk. Beli ince, çizmeleri dar ve parlak, kalpağı çarpık, bıyıkları küçük, kendisi ince bir İstanbul çocuğuydu. O biraz çarpılarak elini uzattı. Cemal şark diye kalın çizmelerini çarptı. Katı pençesiyle arkadaşının eldivenini zarif bir eda ile çıkardığı beyaz elini sıktı. Nereden geliyorsun İhsan? Üçüncü ordudan Cemal. Sonra beni takdim etti ve ayakta biraz konuştuk. Hemen yine Bulgar müterakesi ve sulh lakırdıları. Cemal anladım ki gayri şuuri olarak arkadaşının şehir zerafetine tahammül edemiyor ve İhsan da Cemal'e bir vilayet çocuğu gibi bakıyor ancak şehir nezaketinin icap ettirdiği kadar tahammül ediyordu. Zavallı memleketin şehrini ve vilayetini de nasıl bir kasırganın kucak kucağa attığını düşünüyorum da bana bugünler çok uzak görünüyor. Galiba ayrılacaktı. Birdenbire ikisinin de kulakları kabardı. Ortalığı dinlediler. Sonra sakin ve sert, İngiliz tayyareleri, Harbiye Nezareti civarından uzaklaşalım dediler. Acele etmeden açık adımlarla mercana doğru inmeye başladık. Ben dizlerimde, kalbimde garip garip bir şey hissettim. İçim fazla yumuşaktı. Bel kemiğim erimek istiyormuş gibi bir şeyler oluyordu. Fakat harice bir şey belli etmeden yürüyordum. Ahali de aynı surette süratle civardan uzaklaşıyor, yokuştan iniyordu. İlk anlarda kimsenin koştuğunu iddia edemem. Zembilleriyle çarşıdan dönen esnaf, acul adımlarla çocuğunu sürükleyen birkaç kadın ve karışık bir halk. Ahalinin kesafet kesbettiği bir yerde birdenbire vızıltılar arttı. Baktık, 5 tayyare aşağı iniyor, etraflarında tayyare topları bulutları kar gibi, tül gibi didikliyordu. Muazzam bir gümbürtü, etrafımızda kalın, siyah bir duman ve toprak bulutu, ani bir sayha. Dumanlar arasından soluğu hissedilecek kadar sessiz, mütemadiyen kaçışan, karışan bir halk. Arkamı bir dükkana dayadığımı, dizlerimin, arka kemiğimin pişmiş paça gibi yılıştığını, döküldüğünü duydum. Gözlerimi açtım. Yalnız Harbiye Nezareti'nin tayyare topları uzaktan havayı yırtıyordu. Yerde ev, dükkan enkazı, kol, bacak, insan bünyesi vardı. Ta karşıda, yokuşun başında çocuğunun elinden tutup acele giden kadını ayakta, elleriyle başını döver buldum. Yerde küçük bir kan yığını, boğuk bir çocuk hırıltısı vardı. Beyaz saçlı, siyah esvaplı bir ihtiyar Ermeni kadını yarısı yaya kaldırımının, yarısı şosenin üstünde gözleri dönmüş yatıyordu. Açık, kıllı esmer göğsü kan içinde bir hamal onun yanına düşmüştü. Yerler kan içinde, yine midem bulanıyor. Kan ta o zamandan başlıyor. Cemal ile İhsan sakin. Biri kadının çocuğunun yanına diz çökmüş, öteki sıhhiye sedyesine yaralı hamalı koydurmak için yardım ediyordu. Gözlerimi hemen kapadım. Ne kadar zaman sonra Cemal'in sert eli omzuma dokundu. Kalk Peyami, pantolonun ütüsünü bozacaksın. Gözlerimi yine açtım baktım. İhsan da gelmiş, sarı ve sakin bize bakıyordu. Ben korktum zannediyorum, dedim. Cemal gülerek, ben de, dedi. Ve bunu söylediği için onu daha çok sevdim. Çünkü hayat bana en korkak adamların iddia ile cesaretten bahsedenler olduğunu öğretti. İki askerin uzattığı iki eli birden aldım, kalktım. Ölümün ortasından yürüyerek geçtik, gittik. Tünelde hatta neşeli olduk. Çünkü bütün şapkalılar Cemal ile İhsan'a garip garip bakıyor, yüzlerinin şekli bozulmaksızın acı ve muzaffer içlerinden gülüyorlardı. Tünelin öbür tarafında İhsan, bu onda bir çay içelim diye bizi davet etti. Cemal, bu gavurların arasında gülerek sabaha kadar dolaşmak isterdim ama bu sakat kolumun eski yarısı çok sızlıyor, dedi. Hakikat o akşam Beyoğlu'nda yemek yedik ve tepe başında bir barda eğlendik ve gece sarhoşa yakın bir hale döndük. Bunları niçin hatırlıyorum? Bu ne benim ne de onların mukayesesi. Bu sabah neferimin yüzüne baktım. Salim, ben güneşe çıkmak istiyorum, dedim. Biraz maymuna benzeyen, birbirine yakın yeşil gözleri yaşla doldu. Götürün efendim, dedi. Neferimi bana bırakmalarına ne kadar seviniyorum. Hayatta beni bilen, beni seven ondan başka kimse kalmadı. İki bacağım kesildi. Kafamın içini de açmak için müddet bekliyorlar.